Merhabalar, Nipod'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Görkem Pancaroğlu. Nipod'un bir önceki bölümünde kripto paraya Bitcoin düzlemi üzerinden bir girizgah yapmıştık. Ve ikinci kripto para konulu programda size bu işin ehli insanlarıyla tartışmalar sunacağımı söylemiştim. Ancak kripto para konulu ikinci programdan önce sanal gerçekliğin sektörel etkileri üzerine küçük bir program yapmayı planladım. Ve yine sanal gerçeklik temalı ikinci programda da sektör olarak sanal gerçeklik deneyimini araştıran, bilen, kullanan, deneyimleyen kişileriyle bu konuyu konuşacağız. Geçtiğimiz 4-5 yıl içerisinde hayatımıza yeni var olmuşçasına bir anda giren sanal gerçekliğin tarihi aslında 50 yıldan uzun bir süreye dayanmakta ve günümüzde Gartner'ın pazar dinamiklerini değerlendirerek duraksama eğiliminde olan teknolojileri ve ilgi gören teknolojilerin ne kadar daha revaçta olacağını gösteren grafiğine göre sanal gerçeklik popülaritede zirve noktasını görmüş, düşüş döneminde tamamlamış, artık belli bir yavaş bir hızla devam ederek 2 veya 5 yıl içerisinde hayatımızın içerisinde tamamen çıkmayacak şekilde yerleşecek konumda. Sanal gerçeklik dediğimiz şey bilgisayar teknolojileriyle oluşturan gerçek olmayan ortamlara verilen isim olarak tanımlanmakta. Bir sanal dünya tasviri hakim yani. Yani sanal gerçeklik deneyimi ise bilgisayar, doğrudan kendi lensleri bulunan sanal gerçeklik gözlükleri ki bunlar şu anda çok pahalı oldukları için çok yaygın değiller. Veyahut akıllı telefonlar aracılığıyla daha basit mekanizmalara sahip, daha basit lenslere sahip gözlükler aracılığıyla yaşanmaktadır ki sanırsam birçoğumuzun deneyimlediği sanal gerçeklik deneyimi de bu gözlüklerle gerçekleşti. 20 liraya, 30 liraya, belki 50 liraya, belki biraz daha kaliteleri 100 liraya kadar parayla aldığımız bu gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimini birçoğumuz yaşadı. Ki bu bile benim için çok heyecan vericiydi. Yani ama bu kısmı ve sanal gerçekliğin temelde ne olduğunu herkesin bildiğini düşünerek asıl benim değinmek istediğim noktaya geliyorum. Yani yaklaşık ileride 6 yıl içerisinde 150 milyar gibi büyük bir endüstri haline geleceği düşünülen sanal gerçeklik ileride hangi sektörler için ne gibi değişimler sunacak? Yani ilk girişi turizm sektörü üzerine yapmak hiç yanlış olmaz gibi mi geliyor? Uzunca yıllardır sanal dünyada yeni edilmiş olan turizm endüstrisi için sanal gerçeklik getirileri yaygınlaşmayla birlikte azımsanmayacak kadar fazla. Ki turizm endüstrisinin, turizm sektörünün sanal dünyada varlığı uzun yıllardır olan bir şey. Artık günümüzde insanların hiçbiri seyahat acentelerine gidip bir tur kiralamıyor veya rastgele bir yere gitmiyor. Gideceği yeri önceden internetten araştırıp görüp inceliyor ve daha sonra tekrar yine internet üzerinden bir rezervasyon veya bir satın alma ile bu işi gerçekleştiriyor. Ki günümüzde sanal gerçeklik seyahat endüstrisinde hızlıca yerini edinmeye başlamış durumda. Aynı internetin zamanında edindiği hız gibi. Satış öncesi gidecek yerlerin hazırlanmış olan içerikleriyle birlikte insanlar gidecekleri yerleri oradaymışçasına fotoğraflardan farklı olarak sanki orayı hissedermişçesine deneyimleyebiliyor bu şekilde. Ve tabii bunu düşünmüş birkaç firma. Örneğin YouVisit adlı bir firmanın kullandığı yönteme göre insanlar seyahat etmeden önce bu yer seçimlerini deneyimliyor ve bu deneyimler yaptıkları araştırmalara göre seyahate çıkmaya da %10'larını da teşvik ediyor. Keza %10 düşük bir rakam gibi gelebilir insanlara ancak seyahat acentelerine gelen insanların zaten seyahat etmeye meyilli olduğunu düşünürsek veya seyahat acente sitelerine giden insanların seyahat etmeye meyilli olduğunu düşünürsek %10 hiç de küçümsenmeyecek bir rakam, hiç de azımsanmayacak bir rakam. Ayrıca fiziksel rahatsızlık nedeniyle seyahat edemeyen insanlar için de sanal gerçeklik eşsiz bir görsel içerik sunuyor. Yani fiziksel rahatsızlığından dolayı evinden çıkamayan bir insanın kendisini bir gün Ibiza'da tatildeymişçesine hissedebilmesi son derece önemli bir noktaya getiriyor dünyayı. Tabii ki bunun distopik tarafları da var. Bunları da uzmanlarla daha fazla konuşacağız. Aynı zamanda sanal gerçekliğin seyahat endüstrisinde yaygınlaşması ile birlikte fotoğraflarda ve videolarda kullanılan hilelerin kandırma dünyasına bir son verileceği gibi bir söylev de mevcut. Ama bu anlamda yani yine sanal gerçeklik içeriğini üreten insanların da bu içeriği satmak bazında ürettiğini düşünürsek bunun çok akıl kârı bir söylev olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Oyun sektörüne geldiğimizde interaktivitenin ve dijitalleşmenin yani siber dünyanın içerisinde olmanın en çok oyun severlerin hoşuna gittiğini düşünüyor biliyoruz. Yani sanal gerçekliğin yaklaşmasıyla birlikte de bildiğimiz anlamda oyun sektörü tamamen belki de değişebilir. Bildiğimiz oyunlar bilgisayar başında oynayıp bir konsola bağlı olarak oynayıp sadece gözlerimizle onu izleyerek oynamak, hareket etmek artık ileride bir şey ifade etmeyebilir. Yani her gelen konsol ile ve teknolojiyle birlikte de oyun sektöründe tamamen bir değişimden bahsedebiliyoruz neredeyse. Tabii ki tutmayan, beğenilmeyen girişimler de bolca oluyor. Ancak Skyrim gibi popüler serbest dünya oyunlarının VR versiyonlarının çıkmaya başlamasıyla birlikte, VR oyunlarının artmasıyla birlikte, oyun sektörünü VR'ın sahiplenen en önemli alanlardan birinin olmasıyla beraber bu başarısızlığın oyun sektörü için olabileceğini öngörmüyorum açıkçası. Yani bir rol yapma oyununda kendinizin sanal halini duyularınızla simüle ettiğiniz ya da kendinizin bir savaşın kahramanı olarak bulabildiğiniz bir dünyaya kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ya bu noktada birçok distopik örnek de vardı yine aynı şekilde turizm dünyasında olduğu gibi. Yani bu sanal dünya içerisinde hayat, sanal dünyaya kendini fazla kaptığın insanlar, gerçek hayata dönmek istemeyenler veyahut Black Mirror'ın playtest bölümünde olanlar gibi birçok korku, birçok distopik düşünce de hakim. Ama bunlara dediğimiz gibi her sektör için bu durumun yaratabileceği kötü şeyleri, kötü yanları bir uzman, bir bilen, bir danışman ile konuşacağız. Spor ve konser işin spor ve konser boyutuna geldiğimizde spor müsabakalarını izlerken stadın içerisinde yağ almışçasına herkesin evde coştuğunu, hopladığını, zıpladığını ve tezahürat ettiğini biliyoruz. Yani birçoğumuz maçı izlerken bu şekilde ya da bir konseri internetten izlerken birçok insan o konserde olmayı hayal ediyor. Bunun da farkındayız. Şampiyonlar Ligi finali gibi seyir zevki yüksek maçlarda bu hissiyatı yaşamak isteyecek onlarca insan da var. Aynı şekilde çok değerli konserler, yani sevdiği bir sanatçının konseri için bu deneyimi yaşamak isteyecek de çok fazla insan var. Ve açıkçası sanal gerçeklik ileride bunu sunabilecek bir şey. Sanırsam bu konuyla alakalı olarak bir sonraki programda ben biraz daha derin konuşacağım. Çünkü Entel Rakun isimli küçük bir projemiz bulunmaktaydı. Şu an hala proje aşamasında ama üzerine sanırsam konuşabilecek kadar araştırmam, bilgim hakim. İşin mimari ve dizayn boyutunda sanal gerçeklik konuşmaya başlarsak, sanal gerçeklik işin mimari ve dizayn boyutu için biçilmiş kaftandan denilebilecek noktada. Sanal gerçeklik sayesinde insanlar yapacakları veya yaptıracakları uygulamaları çok daha net görüp adeta yapılmışçasına deneyimleme şansı buluyor ve daha sonra ortaya çıkacak işten memnuniyetsizlik yaşanmasını en alt duruma indiriyor sanal gerçeklik. Bu konudan McDonald's için bir alt başlık açabiliriz. Çünkü McDonald's bu meseleyi son derece ciddiye almakta ve açacak olduğu yeni restoranların artık bazı ülkelerde, hatta sanırsam birçok ülkede sanal gerçeklik ile birlikte dizayn etmekte. Bu sayede restoran içerisinde neyin nasıl kullanılabileceğini, en verimli şekilde restoranın nasıl dizayn edilebileceğini belirleyebilmekte. Ayrıca İsveç'teki McDonald's'larda Happy Meal kutularında Cardbox'a dönüştürebilir şekilde dizayn etmiş McDonald's. Yani umuyoruz ki tüm dünyada bu Happy Meal kutularının yaygınlaşması gerçekleşir. Ancak şu an sadece İsveç'te var ve yaklaşık 2016 yılından beri Happy Meal kutuları İsveç'te Cardbox şeklindeymiş. Cardbox. Yani eğitimden bahsetmeden önce dünyanın neredeyse en eski endüstrileri içerisinde yer alan porno sektöründen de bahsetmek gerekli sanal gerçeklik üzerinden. Çünkü sanal gerçeklik teknolojisini en hızlı şekilde sahiplenmiş sektörlerden birisi porno sektörü. Günde onlarca, yüzlerce yeni pornografik filmin, videonun üretildiği ve internet ortamına aktarıldığı bir düzlemde şu anda. Ki sanal gerçekliğin daha tam anlamıyla yaygınlaşmadığı bu dönemde pornografik sektörünün sanal gerçekliği bu derece sahiplenmesinin tabii ki bir amacı var. Çünkü porno sektörünün ana nihai amacı karşısında porno izleyen, karşısındaki filmi izleyen insana bir haz yaşatabilmek, bir keyif verebilmek ve sanal gerçeklikte elbette insanın ortamda bulunmuşçasına hissetmesi ve belki duyu organlarını biraz daha hissediyor oluşu sanal gerçekliğin porno sektörüne ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor bize. Yani 2014 Kasım ayında yapılan Google'da yapılan VR porn araması 2017 yılında %9.900 kart atmış Google Trend verilerine göre ki bu da VR yani sanal gerçeklik odağındaki porno filmlerine olan talebin ne kadar arttığını ve ne kadar büyüdüğünü de bize kanıtlar nitelikte açıkçası. Son olarak bahsetmek istediğim konu eğitim konusu. Gazetecilik konusundan bahsetmiyorum şu aşamada çünkü ikinci programda gazetecilik için de bir bilene bir kullanana veya bir deneyimine soracağız. Eğitim konusunda geldiğimizde de VR için geleceğe yönelik olarak birçok tahminde bulmak yanlış değil. Yani eğitim aileler için zaten zahmetli bir iş ve şu günlerde sanal gerçeklik eğitim içinde bir çığır açabilir ve bildiğimiz anlamdaki eğitimi tamamen değiştirebilir. Yani bir coğrafya dersi için bahsedilen yerleri oradaymışçasına görmek, hissetmek, beden dersinde olimpiyat oyunlarını yaşayabilmek, sanat dersleri için dünyanın en ünlü müzelerini hocanızla birlikte gezebilmek, yani eğitimi interaktif ve dijital hale getirebilmekten bahsediyorum. Yani normalde yapamayacağımız bilgilendirici işleri yapabilmek sanal gerçeklik ile eğitimde mümkün olabilecek noktada. Ezbere dayalı eğitim sistemini yıkıp interaktif, kaliteli bir eğitime getirebilecek seviyede sanal gerçeklik. Ancak sunduğu interaktivite ve değişimle birlikte yani video eğitimlerinden çok daha etkili bir yöntem bana kalırsa sanal gerçeklik ve ileride eğitim sistemini bildiğimiz anlamda eğitim sistemini bana kalırsa değiştirebilecek bir buluş. Yani toparlamak gerekirse kısaca sanal gerçeklik, dijitalleşme ve interaktiviteyi neredeyse dünyanın her alanında, her sektöründe doruklara çıkartarak tüm dünyayı değiştirebilecek bir buluş. İnsanları olayların tam ortasına bırakıp sanal dünya ile gerçek dünyanın birleştirilmesiyle insanlara çok farklı deneyimler sunabilecek bir buluş. Ve ileride bildiğimiz, şu an dünyada deneyimlediğimiz birçok sektörü veya para verdiğimiz birçok şeyi çok daha farklı boyutlara getirip çok daha farklı şekilde bizlere deneyimletebilecek bir noktada. Nipod'un ikinci programının sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.